70 yıl önce kantonda felaket insanları ilişmeden 40 bin fare vebadan ölmüştü. Ancak 1871'de fareleri saymanın bir yolu yoktu. Yaklaşık toptan hesaplar yapılıyordu. Belirgin yanılma payları vardı. Yine de eğer bir fare 30 santimetre boyundaysa uç uca eklenmiş 40 bin fare. Ancak doktor sabırsızlanıyordu. Kendini olayların akışına bırakıyordu ve bunu yapmamak gerekirdi. Birkaç vakadan salgın olmaz ve önlem almak yeterlidir. Eldeki bilgilere bakmak gerekiyordu. Şaşkınlık ve bitkinlik, kızarmış gözler, pis bir ağız, baş ağrıları, deri üstü kabarcıkları, korkunç susuzluk, sayıklama, bedende lekeler, endişe ve tüm bunların sonunda Ryu'nun aklına bir tümce geliyordu. Belirtileri sıraladığı el kitabının sonunu getiren şu tümce: nabız iyice düşer ve anlamsız bir hareket sonucunda ölüm gelir. Evet, tüm bunların sonunda bir ipin ucundaydık ve insanların dörtte üçü, kesin sayı buydu, onları çeken bu anlamsız hareketi yapmak için sabırsızlanıyordu. Doktor hala pencereden bakıyordu. Camın dışında ilkbaharın serin göğü, içinde odada çınlamasını sürdüren sözcük, veba. Sözcük bilimin ona yüklediği özellikleri kapsamıyordu yalnızca. Olağanüstü bir dizi görüntüyü de kapsıyordu. Bu saatte orta karar bir hareketlilik içinde gürültüden çok uğultunun duyulduğu, aynı anda hem mutlu hem tasalı olunabilirse eğer, özetle mutlu diye nitelenebilecek sarı ve gri renkli bu kentle hiç bağdaşmayan görüntüler ve öylesine barışla dolu ve öylesine kayıtsız bir dinginlik eski felaket görüntülerini pek de güçlük çekmeden yok sayıyordu. Vebaya bulanmış ve kuşların terk ettiği Atina, sessizce acı çekenlerle dolu Çin kentleri, Marsilya'da sızıntı içindeki bedenleri çukurlara üst üste gömen zindan hükümlüleri, Provence'de vebanın deli rüzgarını durdurması için inşa edilen büyük duvarlar, Yafa ve o iğrenç dilencileri, Konstantinopolis hastanesinin ezilmiş toprağına yapışmış nemli ve çürümüş yataklar, kancalarla yerlerinden çekilen hastalar, kara veba sırasında hekimlerin maskeli karnavalı, canlıların Milano mezarlığında birleşmeleri, korku içindeki Londra'da ölü taşıyan el arabaları ve her yerde her zaman insanın bitip tükenmez çığlığıyla dolu geceler ve gündüzler. Hayır, tüm bunlar bugünün huzurunu bozacak denli güçlü değildi henüz. Pencerenin öteki tarafında seçilmeyen bir tramvayın düdüğü ansızın çınlıyor ve bir saniyede zulüm ve acıyı değersiz kılıyordu. Evlerin soluk renkli, damalı görüntüsünün ucundaki deniz, dünyada endişe ve rahatsızlık verici ne varsa onun kanıtıydı. Yalnızca. Ve körfeze bakan Doktor Rieu, Lucretius'un sözünü ettiği ve hastalığın şaşkına çevirdiği Atinalıların denize karşı yığdıkları şu odunları düşünüyordu. Gece boyunca buraya ölüleri taşıyorlarmış. Ancak yer yetmiyormuş ve hayatta kalanlar sevdiklerinin cesetlerini buraya koyabilmek için onları bırakmaktansa kanlı kavgalara girişerek elindeki meşalelerle birbirlerine vuruyorlarmış. Dingin ve karanlık suların karşısında kızaran odunlar, kıvılcımların çıtır çıtır çıtırdadığı gecenin içindeki o meşale kavgaları ve tetikte durağan göğe yükselen zehirli yoğun dumanlar düşünülebilirdi. Korkuya kapılabilirdi. Ancak bu baş döndürücü gerçek akıl karşısında direnemiyordu. Veba sözcüğünün ağza alındığı doğruydu. Tam o anda felaketin sarstığı ve iki ya da üç kurban verdiği de doğruydu. Gök gürültüyor ama yine de okumaya devam edeceğim. Ne yapayım ama? Ne yapalım? Durabilirdi bu. Yapılması gereken, kabul edilmesi gerekeni kabul etmek ve son olarak gereksiz gölgeleri kovalamak ve uygun önlemleri almaktı. Sonra veba duracaktı çünkü kendinin ne olduğunu ya bilmiyor ya da yanlış biliyordu. Eğer durursa bu da en olası durumdu, her şey yoluna girecekti. Tersi durumdaysa sonradan onu yenmek için önceden önlem alma olanağı bulunmuyorsa onun ne olduğu öğrenilecekti. Doktor pencereyi açtı ve birden kentin gürültüsü kabardı. Komşu atölyeden elektrikli bir testerenin kısa ve yinelemeli, vınlayan sesi geliyordu. Rio silkindi. Gerçek orada, günlük çalışmadaydı. Gerisi olayların akışına ve anlamsız hareketlere bağlıydı. Buna takılıp kalınamazdı. Esas olan işini iyi yapmaktı. Joseph Grant'ın geldiği haber verildiği sıradan Doktor Rio bu düşünceler içindeydi. Belediye memuru olarak ve orada çok değişik işlere bakmasına karşın onu geçici olarak medeni hal istatistik biriminde görevlendiriyorlardı. Böylece ölümlerin bir toplamını yapmak durumundaydı ve kendi isteğiyle sonuçların bir örneğini Rui'ye getirmeye karar vermişti. Doktor Grant'ı komşusu Cotard'da içeri girerken gördü. Memur elinde bir kağıt sallıyordu. "Sayılar yükseliyor doktor," dedi. "48 saatte 11 ölüm." Rui, Cotard'a selam verdi ve nasıl olduğunu sordu. Grant, Cotard'ın doktora teşekkür etmeye ve neden olduğu sıkıntılardan ötürü özür dilemeye geldiğini söyledi. Ancak Rio istatistik raporuna bakıyordu. "Haydi," dedi Rio. "Belki de artık bu hastalığı adıyla anmaya bir karar vermek gerek. Şimdiye kadar sallandık durduk ama benimle gelin. Laboratuvara gitmeliyim." "Evet evet," diyordu Grant doktorun peşinden merdivenleri inerken. "Her şeyi adıyla anmak gerek. Ama nedir bu ad?" "Size söyleyemem. Zaten bir işinize de yaramaz." "Görüyorsunuz ya," diye gülümsedi memur. "Öyle kolay değil." Place the Arms'a yöneldiler. Cotard hiç konuşmuyordu. Sokaklar kalabalıklaşmaya başlıyordu. Memleketimizin o kaçamak gün batımı gecenin karşısında çekilmeye başlamıştı bile. Ve ilk yıldızlar henüz duruluğunu yitirmemiş ufukta beliriyordu. Birkaç saniye sonra sokakların tepesindeki lambalar yanarak göğü solgunlaştırdı ve konuşmaların gürültüsü bir ton daha yükseldi. "Beni affedin," dedi Grant, Place Darmus'un köşesinde. "Ancak bizim oraya giden tramvaya binmeliyim. Akşamlarım kutsaldır. Bizim memlekette dedikleri gibi, bugün işini yarına bırakma." Rio, Montelimar'da doğmuş olan Grant'ın memleketine özgü deyimleri anma ve ardından hiçbir yerde rastlanmayan düşsel bir zaman ya da masalsı bir ışık türünden bir takım kalıplaşmış sözler ekleme huyunu önceden fark etmişti. "Evet," dedi Cotard, "bu doğru. Akşam yemeğinden sonra onu evinden dışarı çıkaramazsınız." Rio, Grant'a belediye adına mı çalıştığını sordu. Grant, "Hayır," diye yanıtladı. Kendisi için çalışıyordu. "Eh," dedi Rio, bir şeyler demiş olmak için. "Bari ilerleme var mı?" "Orada yıllardır çalıştığıma göre ister istemez var. Ancak yine de bir bakıma çok fazla ilerleme yok gibi." "Ama sonuçta nedir sorun?" dedi doktor durarak. Grant yuvarlak şapkasını büyük kulaklarının üzerine indirerek ağzında bir şeyler yuvarladı. Rio bir kişiliğin gelişimiyle ilgili bireylerin söz konusu olduğunu sezer gibi oldu. Ancak memur onlardan ayrılmış, küçük aceleci adımlarla incir ağaçları altında Boulevard de la Marne'dan yukarı çıkmaya başlamıştı bile. Laboratuvarın kapısında Cotard bir şey danışmak için doktoru görmeye gelmek istediğini söyledi. Elleriyle cebindeki istatistik raporuyla oynayan Rio onu muayeneye çağırdı. Ancak sonra fikir değiştirerek ertesi gün onun mahallesine geleceğini ve akşamüstü onu görmek için uğrayacağını söyledi. Doktor Cotard'dan ayrılırken Grant'ı düşündüğünü fark etti. Onu bir vebanın ortasında düşünüyordu. Ancak kuşkusuz ciddi boyuta varmayacak olan şimdiki vebanın değil de tarihin şu büyük vebalarından birinin ortasında. O bu gibi durumlardan etkilenmeyecek insanlardan. Vebanın zayıf yapılı insanları etkilemediğini ve özellikle güçlü yapılıları yok ettiğini okuduğunu anımsıyordu. Bu konuyu düşünürken doktor memurun gizemli bir havası olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de ilk bakışta Grant küçük bir belediye memuruydu. Bu da hal ve tavrına sinmişti. Uzun boylu ve zayıf bedeniyle daha uzun kullanırım kandırmacasıyla kendine hep çok büyük seçtiği gizlerin içinde yüzüyordu. Alt çenesindeki dişlerinin çoğu yerinde duruyorduysa da üst çenesindekileri yitirmişti. Özellikle üst dudağını yukarı çeken gülüşü böylece ona gölgeli bir ağız görüntüsü veriyordu. Bu görüntüye bir de papaz okulu öğrencilerini andıran yürüyüşü, duvar dibinden yürüme ve kapılardan kayarcasına geçme sanatı, mahzen ve duman kokusu anlamsızlığın tüm yüzlere eklenince, kentin hamam tarifelerini gözden geçirme ya da genç bir düzeltmene ev çöplerinin kaldırılmasıyla ilgili bir rapor için gereken bilgileri hazırlama işine kendini vermiş, çalışma masasının başından başka hiçbir yerde düşünülemeyeceği anlaşılacaktır. Hiçbir şeyden habersiz birisinin gözünde bile o, günlük 62 franka geçici belediye hizmetlerinin ufak tefek ancak kaçınılmaz görevlerini yapmak üzere dünyaya gelmiş gibiydi. Ne kadar uzun cümleler, çok yoruldum. İşe başvuru kağıtlarının üzerinde meslek sözcüğünün karşısına bunu yazardı. 22 yıl önce parasızlık yüzünden önüne geçemediği bir karmaşanın ardından bu işi kabul etmişti. Dediğine göre çabuk yoldan esas atamasının yapılacağını inandırmışlardı onu. Yalnızca bir süre için kentimizin yönetiminde beliren hassas sorunlar karşısında yeteneğini kanıtlamasıydı söz konusu olan. Sonradan rahat yaşamasını sağlayacak bir düzeltmen kadrosuna atanması işten bile değildi. Bu konuda güvence vermişlerdi. Kuşkusuz Joseph Grant'ı harekete geçiren hırs değildi. Hüzünlü bir gülümsemeyle kendi yaşamının güvencesi kendisiydi. Ancak dürüst olanaklarla edinilmiş maddi bir yaşam düşüncesi ve buna bağlı olarak gözde uğraşlarına hiç çekinmeden kendini verme olanağı da ona açıkça göz kırpıyordu. Ona yapılan teklifi kabul etmesi onurlu nedenlerden, hatta denilebilir ki bir ülkeye bağlılıktan ileri geliyordu. Uzun yıllardır bu geçici durum sürüyordu. Yaşam sınırsız oranlarda pahalılaşmıştı ve birkaç genel zam yapılmasına karşın Grant'ın maaşı hala gülünçtü. Rüya bundan yakınmıştı, ancak kimsenin bunu düşündüğü yoktu sanki. İşte Grant'ın özgünlüğünü ya da en azından özgünlük göstergelerinden biri de burada bulunmaktadır. Aslında kendisinin de emin olmadığı hakları değilse bile en azından ona verilmiş güvenceleri ileri sürülebilirdi. Ancak öncelikle onu işten alan büro şefi uzun süre önce ölmüştü. Hem zaten kendisi de verilen sözleri tam olarak anımsamıyordu. Son olarak ve en önemlisi, Joseph Grant ne diyeceğini bilemiyordu. Reyon'un da gördüğü gibi işte bu özelliği hemşerimizin Grant'ı en iyi biçimde betimliyordu. Gerçekten de uzun uzun tasarladığı istek mektubunu yazmasını ya da koşullarını getirdiği girişimde bulunmasını hep bu özelliği engelliyordu. Ona bakarsanız üzerinde fazla ayak diretmediği hak sözcüğünü ya da hak ettiğini istemesi ve böylece ilgilendiği işlerin alçak gönüllüğüyle pek bağdaşmayacak bir küstahlık gibi algılanabilecek verilen sözler sözcüğünü kullanma konusunda kendisini özellikle engellenmiş hissediyordu. Bir başka yönden de iyi yüreklilik, rica etmek, minnet gibi kendi değeriyle uzlaşmayacak sözleri de kullanmayı reddediyordu. İşte böylece doğru sözcüğü bulamamaktan ötürü hemşerimiz çok ileri bir yaşa kadar ne olduğu belirsiz görevlerini yapmayı sürdürdü. Kaldı ki hep şu doktor Rion'un de dediği gibi, durum ne olursa olsun maddi yaşamının güvence altında olduğunu yaşayarak gördü. Çünkü her şeyden önce gereksinimlerini elindeki kaynaklara göre ayarlaması onun için yeterliydi. Böylece kentin önde gelen sanayicilerinden olan belediye başkanının gözde sözlerinden birisinin doğruluğunu anladı. Adam büyük bir inançla yürüttüğü mantığın tüm ağırlığını üstlenen bu sözcüğün üzerinde duruyordu. Sonunda kimsenin açlıktan öldüğü görülmemiştir diye kesinliyordu. Durum ne olursa olsun Joseph Grant'ın sürdürdüğü yarım münzevi yaşantısı onu bu türden tüm kaygılardan arındırmıştı gerçekten. O kendine uygun sözcükleri aramayı sürdürüyordu. Bir bakıma onun yaşamının örnek bir yaşam olduğu söylenebilir. Her yerde olduğu gibi kentimizde de az bulunan, hep olumlu duygularının cesaretini taşıyan şu insanlardandı. Kendi hakkında açığa vurduğu çok az şey aslında onun iyi yanlarını ve günümüzde açığa vurmaya cesaret edemediğimiz bağlılıkları gösteriyordu. Ailesinden kalan ve 2 yılda bir Fransa'ya ziyaretine gittiği tek akrabası olan kız kardeşini ve yeğenlerini sevdiğini söylerken yüzü kızarmıyordu. Daha gençken yitirdiği anne ve babasının anısının ona hüzün verdiğini kabul ediyordu. Akşam saat 5'e doğru mahallesinde tatlı tatlı çınlayan bir çanı her şeyin ötesinde sevdiğini saklamıyordu. Ancak böylesine basit duyguları dile getirmek için en ufak bir sözcük ona binlerce acıya patlıyordu. Sonunda bu güçlük onun en büyük derdi olmuştu. "Ah doktor," diyordu. "Kendimi dile getirmeyi nasıl da öğrenmek isterdim." O akşam doktor memurun gidişine bakarken Grant'ın ne demek istediğini birden anlıyordu. Bir kitap ya da onun gibi bir şey yazıyordu kuşkusuz. Sonunda geldiği laboratuvara varana kadar Rion'un bu düşüncesi kesinleşiyordu. Bu izlenimin budalaca olduğunu biliyordu, ancak içinde onurlu alışkanlıklarla uğraşan alçak gönüllü memurların da bulunabildiği bir kentte vebanın nasıl yerleşebileceğini anlayamıyordu bir türlü. Tam olarak bu gibi alışkanlıkların vebanın orta yerinde olmasını aklı almıyordu ve böylece pratikte vebanın kentler arasında bir geleceği olmadığı kanısına varıyordu.